İnce Mehmet 4, Yaşar Kemal.
Ayrım 23.
Bu sırada gözü orada koltuğun içine büzülmüş, ellerini saygılıca dizinin üstüne uzatmış, Mehmet'in parmağındaki yüzeye ilişti. Bir süre baktı, gözleri yuvalarından fırladı. "Getir, getir, getir," diye Mehmet'e buyurdu. "Getir de şu yüzeye bakayım." Mehmet saygılıca ayağa kalktı, Müftü Efendi'nin önüne geldi, yüzükle elini ona doğru uzattı. "Ve Sübhanallah," diyen Müftü yüzüğü incelerken şaşkınlığını dile getirdi. "Ben gençliğimde Kırkgöz Ocağı'na yüz sürmeye gittiğimde işte bu yüzüğün tıpkısı son pirin parmağındaydı. Hani o savaşa gidip de kırklara karışarak orada kalan, geri dönmeyen pirdeydi." Uzun uzun evirdi çevirdi baktı. "Evet, evet, tıpkısı," dedi, eli bıraktı. "Ortasında taş, yöresinde 12 yıldız. Tıpkısı." Mehmet süklüm püklüm gitti, yerine oturdu. Gene öyle saygılı, alçak gönüllü ellerini dizlerinin üstüne koydu. "Sen nereden buldun bu yüzüğü Mehmet oğlum?" Mehmet saygıyla toparlandı. "Benim dedemin dedesinden kalmış." "Ona nereden kalmış?" "Bilemiyorum." "Sizin öyle büyük ocaklarla bir ilişiğiniz var mı?" "Bizim Anavarz Ovası'nda ocak yok ki." Yüzbaşı epeyden beri kızıyor, bekliyor, sabrediyordu. Ortalığın biraz yatışmasından faydalanarak, "Her zaman böyle olur," dedi. "Ben İzmirliyim. Benim çocukluğumda bir Çakırcalı Mehmet Efe vardı. 1000 kişiden fazla adam öldürmüştü. Onda da böyle bir yüzük, böyle bir gömlek olduğu söyleniyordu. Çünkü o 1000 kişiyi öldüren Çakırcalı zenginleri soyuyor, fıkara obalara, köylere para dağıtıyordu. Tıpkı Köroğlu gibi. Sonunda Çakırcalı'yı vurdular. Ölüsünü de kasabanın çarşısında bir ağaca ayaklarından çırılçıplak astılar. Sonra ona kurşun geçmeyeceğine inanmış halk onun ölüsünü aldı, ovaya dört yol ağzındaki bir çınarın altına gömdü. 6 ay geçmeden Çakırcalı'nın mezarı Evliya mezarı ilan edildi. Bütün köylüler gece onun mezarına dağlardan bir top ışığın süzülerek indiğini, gelip Çakırcalı'nın başucuna oturduğunu gördüler. Bundan sonra da Çakırcalı'nın mezar toprağı bütün dertlere deva oldu. Ve o dört yol ağzından geçen köylüler onun mezarına 1 kilometre yaklaştıklarında bağırıyorlardı. "Destur Çakırcalı Efe, destur, yaban değiliz, yol ver de geçelim." Ben o yoldan babamla ne zaman geçmişsem babam atının başını çekiyor, gece olsun gündüz olsun var sesiyle bağırıyordu. "Destur!" Ben de duydum bunu, dedi kaymakam, o yörelerde kaymakamlık ederken. İnce Mehmet'i de böyle yapacaklar, dedi savcı kalın pos bıyıklarıyla gülerek. "Bu cahil halkla başa çıkılmaz." "Başa çıkılmaz," dedi yargıç. "Acayip adamlardan ibaret bu halk. 30 yıldır hakimlik yapıyorum. Ben bu halkı hiç mi hiç anlayamadım gitti. Bence bu İnce Mehmet bir halk ayaklanması gerçekleştirmeye çalışıyor. Önce dini duyguları sömürüyor, sonra halka, fıkaralara altın dağıtıyor. Sonra da dün aldığımız bir habere göre..." İnce Mehmet kulak kesildi. "Dur bakalım," diye düşündü. "Bizim Ferhat Hoca ne yapıyor?" İmam sözü yargıcın ağzından aldı. Başladı anlatmaya. Gerçekten güzel anlatıyor, herkesi ağzına baktırıyordu. Herkes tartışmak için can atıyor, bir türlü de kimse imamın sözünü kesmek yürekliğini gösteremiyordu. İnce Mehmet Toroslar'da, Çukurova'da ne kadar namlı, köklü zengin varsa gözlerinin yaşına bakmadan inanılmaz işkencelerden geçirerek soyuyor, soyduktan sonra da 3 gün 3 gece karılarının, kızlarının, gelinlerinin ırzına geçiyormuş. Bu işkencelere, ırza geçmelere dayanamayan 3 ağa bütün hane halkını öldürdükten sonra son kurşunu da kendilerine sıkmışlar. Ferhat Hoca bunu yapmaz diye içinden geçiren Mehmet farkında olmadan bir yay gibi gerilerek ayağa kalktı, yerine oturdu. Abdülselam Hoca dişlerini sıkıyor, öfkeden kudurarak susuyordu. "Anacık Sultanımız ocağın mührünü, 9990 ayet ve dua yazılı gömleğini ve Eyyubi Hazretlerinin kılıcını ırz düşmanı böyle bir caniye vermez. Bu ırz meselesi külliyen yalandır." İmam boynunu büktü. "Ben böyle işittim efendim," dedi. "Savcı da bize böyle intikal etti," diye pekiştirdi. İnce Mehmet bir de Toros dağlarında ne kadar delikanlı varsa hepsinin adını Mehmet koymuş. Ya da bir rivayete göre o dağlarda ne kadar erkek, çocuk, genç, yaşlı varsa hepsi adlarını kendiliklerinden değiştirerek Mehmet adını almışlar. Her günde İnce Mehmet'e binlerce kişi eşkıya olmak için başvuruyormuş. O da birbirine tıpı tıpına bir anadan doğmuşçasına benzeyen 7 kişiyi ayırıyor, yeni Mehmet çetesi kuruyormuş. Dağlar Mehmet çeteleriyle dolmuş. Dağlardaki, Çukurova'daki zenginler evlerini, barklarını toplayaraktan başka yerlere kaçıyorlarmış. Para, pul, mal, mülk hiçbir şey değil ya, ille de namus. Namus, ırz, bostan tarlasında bitmez ki. Bu Mehmetler çetesi üstünde de tartışıldı. Kimi böyle bir şey olabilir, kimisi de olamaz dedi. Tartışmaya katılmayan ama tartışmayı bir sözcüğünü kaçırmadan dinleyen yüzbaşı sonunda kestirdi attı. "Bizim namussuz alçak köylü her bir haltı karıştırır. Köylü olmasa ardında birkaç eşkıya, İnce Mehmet gibi birkaç çalı kakıcı nedir ki? Ulan bir elime geçse İnce Mehmet, ulan şu dağlara İnce Mehmet takibine bir gönderseler beni, o bacaksız İnce Mehmet'i bacaklarından tutar, şöyle cart diye ikiye ayırırdım. O alçak köylülere de gösterirdim. Onları bir işkenceden geçirirdim. 10 bin, 100 bin İnce Mehmet olsunlar bakalım. 1 milyon İnce Mehmet olsunlar, onlara kan işitirdim. Yüzbaşının çok dirayetli, çok yaman, çok vatansever bir asker olduğunu oradaki herkes tasdik etti. Yüzbaşı değil yalnız Toros Dağı Mehmetlerini, bütün Çukurova, bütün Türkiye Mehmetlerine kan işitebilir, onların tırnaklarını sökebilir, derilerini yüzebilirdi. Bu vatan hainleri ne demek istiyorlar? İsimlerini toptan İnce Mehmet yaparak. Yüzbaşı coşmuş, yağıp gürlüyordu. Öğretmen Zeki Nejat, eşkıyalar vatan haini değillerdir. Vatan hainidirler dedi Şakir Bey. Yani sen ne demek istiyorsun Muallim Bey? Ben bir şey demek istemiyorum Şakir Bey. Yüzbaşı öfkeden ayağa kalkıp boyun damarları şişerek, sen ne demek istiyorsun Muallim diye bağırdı. Biz şehit kanıyla çizdik bu yurdun haritasını. Eşkıyalar devlete asidirler ve de vatan hainidirler. Zeki Nejat da ayağı fırladı, o da eşkıyalar vatan haini olamazlar diye bağırdı. Elini kolunu sallıyor, hiç kimseyi dinlemeden konuşuyordu. Dinle, rica ederim dinle yüzbaşım, dinle, size hakikati açıklamalıyım. Dinle beni soylu Türk askeri yüzbaşım, dinle. Altın madalyası o bağırdıkça öne arkaya sallanıyordu. Yüzbaşı yukarıdaki sözler üstüne dinginledi, ter içinde kalmış yerine oturdu. Evet yüzbaşım, zatınızı arz edeyim. Gizik duran büyük eşkıya Haç'ın cephesinde ben onunla yan yana düşmana karşı çarpıştım. Haç'ın cephesinde bu eşkıya olmasaydı biz çok ölü verirdik. Ben Antep'te de çarpıştım. Kara Yılan, Kürt Süleyman. Siz benden iyi bilirsiniz. Ben Antep'te onlarla da diz dize kurşun salladım düşmana. Kara Yılan yanımda şehit düştü. Ya Yunan cephesinde? Yüzbaşım siz benden daha iyi bilirsiniz. Gökçen Efe, Demirci Efe, Yörük Ali Efe. Siz İnce Mehmet'in avukatı mısınız Muallim diye onun sözünü kesti Şakir Bey. Öğretmen Zeki Nejat ona kahredici bir bakış fırlattı, sadece yanıtlamadı. Evet arkadaşlar, onlar o eşkıyalar düşmana karşı savaşarak ölürlerken ağalar beyler düşmanla işbirliği içindeydiler. Bu sözler oradaki bütün ağaları beyleri yürekten paraladı ya, kimse yüzbaşı bile ses çıkaramadı. Muallim Zeki Nejat'ın çok gizli çifte aylı bir servisan olduğunu sanıyorlardı. Yoksa böyle bilgili kültürlü cin gibi istiklal madalyalı bir zatın bu küçük kasabada, üstelik de kasabanın köyünde ne işi vardı? Üstelik de ne toprak ne bahçe istiyordu? Üstelik de hükümete İsmet Paşa'ya bile demediğini bırakmıyordu. Bir tek Mustafa Kemal Paşa'ya bir şey söylemiyordu. Demek ki Zeki Nejat doğrudan doğruya Mustafa Kemal Paşa'ya bağlıydı. Evet beyler, İnce Mehmet'i halk yüceltti, onu evliya peygamber seviyesine getirdi. Demek ki buna ihtiyacı var. Demek ki biz halkın ihtiyacını karşılayamadık, ona zulmettik. Onu hala insandan saymıyor, onu aşağılıyoruz. O da baş kaldıran birisini bulursa kendi adına, kendisinden birisini bulursa onu koruyor, evliya yapıyor, başına da taç ediyor. Adı Mehmetse kendisi de 7'den 70 adını değiştirip Mehmet oluyor. Onu yakalamak kolay olmayacak. Ah dedi yüzbaşı, ah Muallim Bey, beni bir gönderseler onun takibine. Ben Doğu Anadolu'da böyle çok İnce Mehmet'i bir ipe dezerek kurşunladım. Evet dedi kaymakam, yüzbaşımı iyi tanırım. Çok tecrübesi vardır onun. İnce Mehmet değil de Çakırcalı Köroğlu bile olsa ona vız gelir. Yüzbaşı utangaç bir delikanlı gibi önüne bakıyordu. Abdülselam Hoca hiçbir tartışmaya katılmadan arada sırada Mehmet'e bir göz atarak bıyık altından gülümsüyordu. Tartışma iyice yumuşamış, herkes dinginlemiş, önlerindeki çay kadehleri bir kez daha doldurulmuştu. İmam Sahip konuşmak istiyor, bir şey daha var, bir güzel haber daha var diyor, ötekiler onu duymuyordu. En sonunda dayanamadı. Bir mühim haber daha var, İnce Mehmet'in atı dedi. Ne olmuş İnce Mehmet'in atına diye ilgilendiler, yeni bir haber mi var attan? İnce Mehmet'in atı bütün kasabada, çarşıda, evlerde birkaç haftadır dillerden düşmeden konuşuluyordu. Buradaki herkes de İnce Mehmet'in atının macerasını biliyordu. Abdüselam Hoca da günler önce duymuştu at için söylenilenleri. Ama onu üzmemek için haberi İnce Mehmet'e söylememişti. İmamın anlatmasının da tadı başkaydı. İmam çok iyi Köroğlu hikayesi de anlatırdı ki bu bölgedeki hiçbir destancı onun eline su dökemezdi. ''Yeni haberler de nedir imam?'' diye sordu Şakir Bey. ''Atı yakalamışlar mı, yakalayıp kurşuna dizmişler mi?'' ''Daha yakalayamamışlar'' dedi imam. ''Yakalayamamışlar ya, Toros dağlarında kum gibi insan talamış. Atı bulmak için akrebin deliğine, kuşun kanadının altına da bakıyorlarmış.'' ''Öyleyse bulacaklar'' dedi Şakir Bey. ''Bulacaklar. Hem de kasaba meydanında binlerce köylünün gözü önünde kurşuna dizecekler.'' Öğretmen Zeki Nejat kızdı, alaylı. ''Şakir Bey'' dedi, ''o asi atı kurşuna dizerken gözlerinde bağlayacaklar mı?'' ''Elbette'' diye güldü Şakir Bey. ''Sen alay et Muallim. O at yakalanır da kurşuna dizilirse İnce Mehmet'in beli kırılmış demektir. At İnce Mehmet'in timsalidir. Ha atı kurşuna dizmişsin ha Mehmet'e, hiçbir farkı yok. Yakında atı yakalayacaklar. Yakalayamazlar dedi Müftü Efendi. Allah indinde kimi atlar sahiplerinden daha önemlidir. Size yüzlerce örnek verebilirim. İşte İskenderül Zülkarneyn. Kendi öldü, atı daha yaşıyor. Ali'nin, Köroğlu'nun atları da yaşıyor. Hazreti Peygamber'in Burak atı da yaşıyor. Halbuki Peygamber'i Zişan Hazretleri çoktan vefat buyurdular. Ben bu İnce Mehmet'in atıyla biraz fazla meşgul olmak mecburiyetinde oldum da. İnce Mehmet'in soylu atını Hızır Aleyhisselam koruyor. Kendi himayeleri altına almışlar. Sizin İnce Mehmet'e bu kadar yakınınız olduğunu bilmiyordum Müftü Efendi. Öyleyse bil Şakir Bey, onun o soylu atı benim kısrağımın kulunu, İnce Mehmet de benim amcamın oğludur. Şimdi anladın mı Şakir Bey? Anladım diye ayağa kalktı Şakir Bey. Anladım Müftü Efendi. Zaten sizin gibi hocalardır halkın kafasını hurafelerle dolduran. Mustafa Kemal Paşa sizinle başa çıkamadı ama bekleyin, çıkacak. Koca Osmanlı İmparatorluğunu örümcek kafalılar yıktı. Kapıdan çıkarken döndü. Asi, vatan haini, hunhar İnce Mehmet'in atını mübarek, kendisini evliya olaraktan halka takdim edenler, hem de kaymakamların, hakimlerin, yüzbaşıların gözlerinin içine baka baka takdim edenler bir gün cezalarını bulacaklardır, dedi, gitti. O gider gitmez arkasından başladı bir taşlama. Şakir Bey'in ıncı, cıncı, soyu sopu, dalavereleri, yalancılığı, sahte hem de yeşil şeritli, hem de tunç bir İstiklal madalyası bularak ovayı nasıl zapt ettiği, nasıl bir soyguncu, hunhar bir cani olduğu ortaya saçıldı, döküldü. Ve Köroğlu Bingöl dağlarında dolaşırken gökte uçan üç ördek düşürdü, üç ok atışta. Al yeşil çadırını Bingöl yaylasına kurdurdu. Seyisine dedi ki, al şu ördekleri temizle, yıka getir de kendimize bir şölen çekelim. Kıratı da götür yanında, o da sulansın. Seyistir aldığı ördekleri tuttu kıratın dizgininden, biraz ilerideki yeşil düzlükten kaynayan pınara gitti. Önce atı suladı, çayıra baktı, sonra da ördekleri yolmaya başladı. Birinci ördeğin yolunması bitince yıkamak için onu suya soktu. Ördek suya değer değmez öyle çırılçıplak, tüysüz canlanıverdi. Seyis'in elinden kaydı, havalandı gitti. İkinci, üçüncü ördek, onlar da suya girer girmez canlanıp uçtular. Seyis korku içinde başına ne geldiğini bilemeden Köroğlu'na koştu. Hal keyfiyet böyle böyle dedi. Köroğlu amanın diye delirmişçesine ayağa fırladı. Amana, sen içtin mi o sudan diye sordu. İçmedim dedi Seyis. Kırat içti mi? O içti dedi Seyis. Eyvah ocağın yana, o bengi sudur, ölümsüzlük suyudur. Hızır Aleyhisselam'ın içip ölümsüzlük kazandığı sudur. Haydi gidelim de biz de içelim. Koştular, vardılar ki ne görsünler, o pınar bin tane göl olmuş. Eyvah dedi Köroğlu, eyvah ki eyvah. İşte bu olaydan sonra koç yiğit Köroğlu kendi kırk ölmezlere karışmasına karşın bengi suyu arıyor. Kendisi zaten ölmez, kendisi için değil insanlar için. Pınarı buluyor, bulunca sevincinden kanatlanıyor, ölümsüzlük, ölümsüzlük diye bağırıyor, gür sesinden dağlar yankılanıyor. Sevinçten kanat takmışken bir de görüyor ki ayağının dibindeki pınar bin tane göl olmuş ve hem de sular birbirine karışmış. Birçok ölmez kuş vardır gökyüzünde. İşte bu kuşlar Köroğlu'nun öldürüp de pınarlara soktuğu, sonradan dirilen kuşlardır. Köroğlu kuşları ve atları severdi. Onun için onları ölümsüzleştirdi. Soylu atların piri Hızır Aleyhisselam'dır. Onun altındaki bozat da ölümsüzdür. Onun için ona deryalar, yüzünde dolaşan bozatlı Hızır derler. Bozatlı Hızır'ın atı denizlerin üstünden ışık gibi süner, batmadan bir göz açıp kapayıncaya kadar dünyanın ucunu bulur. Köroğlu o gün bugündür Kaf Dağı'nın arkasında bengi suyu aramaktadır. Bir gün o pınarı zincire vuracak, onun Bingöl olmasının önüne geçecektir. Şimdi şu anda dünyanın herhangi bir yerinde, belki Bingöl yaylasında, belki Yemen'de, belki Seba Melikesi Belkıs'ın ülkesinde pınarlara ölü kuş sokup uçurmaktadır. İnsanoğlu bir gün ölümsüz olacaktır. O atı yakalayamazlar diye inançla konuştu Müftü. Allah Allah diye düşündü Mehmet, şu deli atta neymiş ki böyle? Bunca zamandır hiç konuşmayan, sadece dinleyen Abdülselam Hoca dalgın, düşünceli, bir Mehmet'e, bir Zeki Nejat'a, bir Müftü'ye baktı. Sakalını sıvazladı, tesbihini çekerek, çok keramet var insanda diye kendi kendisine konuşurcasına söylendi. Çok keramet var atlarda, çok keramet var kuşlarda, çok keramet var arıda. Ak dişlerini ışılatarak güldü, utkulu bir insanın kendine güvenirliğiyle güldü. Çok keramet var toprakta. Mehmet bir yandan Seyran'la birlikte gelecek Hürri Ana'yı, Müslüm'ü bekliyor. Bekleyi bekleyi gözlerim dört oldu diye sabırsızlanarak, bir yandan da artık bir daha görünmeyen o adamı arayarak, bir yandan da çarşının tiryakisi olmuş, o dükkan benim, bu kahvesinin dolaşıp duruyordu. Kısa denebilecek bir sürede hemen herkes onu, o da herkesi tanımıştı. Çok konuşuyor, çok dinliyor, elinden geldiğince, gücü yettiğince herkesin derdine ortak oluyordu. Bu arada kasabanın bütün girdisini çıktısını öğrenmişti. En çok da öğretmen Zeki Nejat'la dostluk kurmuştu. Saf, temiz, sözünün eri, yalansız dolansız, çocuk uydu, biraz da alıngan, biraz da deli fişek, kendini bir takım düşüncelere adamış bir kişiydi. İnce Mehmet'i de sonuna kadar tutuyordu ve durmadan da ona İnce Mehmet'i anlatıyordu. Mehmet dost olduğu demirciler, berberler, marangozlar, manifaturacılar kadar Zeynullah Efendi'ye de önem veriyor, onu hiç boşlamıyordu. Zeki Nejat'la iki günde bir ona uğruyorlardı. Orada her zaman Yargıç Bey de, savcı da, özellikle destancı imam da İnce Mehmet üstüne mutlaka yeni haberler vardı.
Ayrım sonu.